Ayrım 39.
Sayfa 403. O dönemde herkese damadım diye tanıttığı Adnan Menderes'in ve Celal Bayır'ın tavrını merak etti. Bayar, kazanma ihtimaliniz az, ancak ne olur sadece bir maç kaybetmiş olursunuz dedi. Doktor Aras'ın Zonguldak'tan aday olmasının nedeni başkaydı. Zonguldak seçimi bir simgeydi. Her şey 10 gün önce Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun bir tebliğiyle başlamıştı. Açık bulunan Kocaeli, Zonguldak, Sivas, Burdur, İstanbul ve Çorum milletvekillikleri için Haziran'ın 17. Pazar günü seçim yapılmasına ve bu seçimde partimiz merkezi tarafına aday gösterilmemesine Genel Başkanlık Divanı'nda karar verilmiş bulunmaktadır. Bu açıklama herkesi şoke etmişti. Ne demekti şimdi bu? Bir seçim olacak ve tek parti döneminde CHP merkezi aday belirlemeyecek. Rejim liberalleşme yönünde ilk adımı bu tebliğ ile atmıştı. Türkiye'de ilk kez bu ara seçimde adaylar birbirleriyle yarışacaktı. Bildirilerle, mitinglerle, nutuklarla, propaganda yaparak halktan oy isteyecekti. Doktor Tevfik Rüştü Aras bu nedenle Zonguldak'tan adaylığını koydu. Adaylığını koymasının bir diğer nedeni ise Metin Tekoer'in yazdığı gibi Perşembe toplantılarında bir konu dikkatini çekmişti. Ev toplantısında milletvekili olan muhaliflerin diğerlerine göre daha bir siyasal ağırlığı vardı. Sözleri daha çok dinleniyor, düşüncelerine daha çok önem veriliyordu. Eğer ileride Bahçeli evlerdeki evden bir parti doğacak olursa onun başına geçebilmek için milletvekili olması gerektiğini düşünüyordu. Bu hesabı yapan sadece kendisi değildi. İsmet Paşa'nın o ara seçimde Zonguldak'a ayrı bir önem verip Doktor Aras'ın seçilmemesini önlemesinin altında bu gelecek hesabı yatıyordu. Sonuçta Doktor Aras seçimi kaybetti ama pes etmiyordu. O günlerde SSCB'nin Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması'nın günün koşullarına uygun hale getirilerek yenilenmesini istemesi, Ankara tarafından abartılarak Kuzey komşusunu tekrar Osmanlı Devleti döneminde olduğu gibi bir korku imparatorluğuna dönüştürüvermişti. Yeni dünya düzeni kuruluyordu ve Türkiye Batı ile ittifak peşindeydi. Bunun yolunun Sovyetler Birliği düşmanlığından geçtiğini biliyordu. Doktor Aras, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk İçişleri Bakanı Cami Baykurt ile Zekeriya Sabiha Sertel çiftinin Tan gazetesindeki bu politikalara karşı çıkan Sovyetler Birliği'nin Türkiye topraklarında gözü olmadığını analiz eden makaleleri Ankara'da bazı çevrelerin tepkisini çekiyordu. Dipnot: İlginçtir, Doktor Aras Sovyetler Birliği ile dostluk ve işbirliği yapılmasını belirten makalelerini Tan gazetesinde iç politikaya ilişkin demokrasi hürriyet isteyen değerlendirmelerini Ahmet Emin Yalman'ın Vatan gazetesinde yazıyordu. Ahmet Emin Yalman Sovyetler Birliği ile yakınlık politikasına karşı olduğu için Doktor Aras'ın gazetesinde dış politika yazmasına izin vermiyordu. Sonunda 4 Aralık 1945 sabahı İstanbul Beyazıt Meydanı'nda toplanıp slogan atarak Bağbali'ye yürüyenler Tan gazetesini yerle bir ettiler. Bu terör hareketinin amacı sadece Tan gazetesini susturmak mıydı? Hayır. CHP içindeki Bayar, Menderes, Köprülü, Koraltan ile sol muhaliflerin arasını açmak için mi yapılmıştı? Meselenin gerisine çok ince bir siyasal taktik yatıyordu. Birkaç ay önce Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Zekeriya Sertel, Doktor Tevfik Rüştü Aras, faşizme ve her türlü diktatörlüğe karşı demokrasi yanlısı herkesi bir partide toplamayı planlamışlardı. İlkeler üzerinde anlaşmaya bile varmışlardı. Yeni parti burjuva demokratik hak ve özgürlüklerini savunacak. İleri devletçi olacak ancak devletin yapamadığı işler özel teşebbüse bırakılacak. Ama onlar da devletin kontrolü altında çalışacak. Türk-Sovyet dostluğu dış politikanın temeli olacak. Türkiye bağımsız ve barışçı olacak. Zekeriya Sertel hatırladıklarım 1905-1950. 1968 sayfa 261. Bu hareketin bir yayın organı olması için kolları sıvamışlardı. Görüşler adlı dergide Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Behice Boran, Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav, Zekeriya Sertel, Doktor Tevfik Rüştü Aras, Halide Edip adı var, Cami Baykurt'un adı makale yazacak yazarlar olarak kamuoyuna açıklanmıştı. Toplantılar Doktor Aras'ın Bahçeli Evler'deki evinde oluyordu. Celal Bayar ve arkadaşları denilince sonraki olayların tesiriyle akla Bayar, Menderes, Koraltan ve Köprülü gelir. Halbuki bu dörtlü 1942'lerden itibaren Doktor Aras'ın Bahçeli Evler'deki ikametgahında sürüp giden görüşmelerin, sohbetlerin bir araya getirdiği bir gruptur. O tarihe kadar Bayar ile Menderes arasındaki ilişki aynı meclisteki iki milletvekilinin birbirlerini başlarıyla selamlamalarından çok çok el sıkışmalarından ibarettir. Bayar ne başbakanlığında ne de ondan önce Menderes hakkında iyi veya kötü bir şey düşünmüştür. Metin Toker tek partiden çok partiye 1944-1950 1998 sayfa 529. Doktor Aras'ın evindeki toplantılarda Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve İstanbul'dan gelen Zekeriya Sertel başı çekiyordu. Toplantılarda bazen Sabiha Sertel de bulunuyordu. Solcu Serteller ile demokratlar o günlerde çok samimiydi. Öyle ki trenle Ankara'dan İstanbul'a dönecek Sabiha Sertel'i uğurlamaya Adnan Menderes ve Fuat Köprülü geliyordu. Serteller İstanbul'a dönerken Adnan Menderes istasyona kadar gelerek kendilerini uğurlamıştı. Trenin penceresinden Sabiha Sertel bana kara kuş yazıları alıp göndermekte acele et diye ricada bulunuyor. Adnan Menderes de merak etmeyin hanımefendi yazılar arka arkaya gönderilecektir diyordu. Emin Karakuş, İşte Ankara, 1977 sayfa 98. Aslında dergi çıkarma ve siyasal parti kurma fikri İstanbul'daki dost ortamlarında doğmuştu. Sertellerinkine ev değil de bir aydınlar kulübü, bir kültür ocağı, bir mektep demek lazım. Orada kimler yok ki? Sadreddin Celal ile eşi Nazıma Hanım, Nazım'ın kız kardeşi Samiye ile kocası Seyda Bey, Halet Çambel Hanım ile Nail Bey, Sabahattin Ali ile Aliye Hanım, Mehmet Ali Aybar ile Siret Hanım, Kemal Salihler, Cami Bey, Doktor Adnan Adıvar, Bal Mahmutlar, Adnan Cemgiller, Celal Bayar Bey, Ramazan Arkınlar ve Baba Ali'den, üniversiteden, politikacılardan adı saymakla bitmeyecek pek çok şahsiyet. Sadun Tanju, Eski Dostlar 2000 sayfa 16-17. Bugün Celal Bayar'ın adının sosyalistlerle birlikte görünmesi çok kişiye şaşırtıcı gelebilir ama dün öyle değildi. Örneğin İktisat Vekili Mahmut Celal Bayar 1921 yılında Hakimiyet-i Milliye gazetesine bakın nasıl bir açıklama yapmıştı. Devlet sosyalizmine karşı olanlar ferdiyeti kuvvetli, sermayesi zengin memleketler ahalisidir. Tanzimattan beri elverişsiz şartlar altında Avrupa kapitalinin memleketimize imtiyazlı bir şekilde girmesinin ve iktisadi kaynaklarımıza hakim bulunmasının esef verici neticeleri göz önündedir. Keza Celal Bayar İslam sosyalizmini savunan Yeşil Ordu içinde de yer almıştı. Sosyalizm Celal Bayar için o yıllarda öcü değildi. Seçim gezisi için gittiği İzmir'de 6 Nisan 1947'de şöyle konuşacaktı. Ben eğer Türk milletine fayda temin ediyorsam kanaatlerimden fedakarlık yaparak sosyalist olurum. Söylemek istediğim şudur. 1940'lı yılların ikinci yarısında İstanbul ve Ankara'da yan yana gelen isimler tesadüfen bir araya gelmiş değillerdi. Buna bir demokrasi, özgürlük veya muhalefet ortak cephesi denebilir. Siyasal ortaklık yanında arkadaşlık, akrabalık gibi bağlar da yok değildi. Örneğin Zekeriya Sabiha Sertel çiftliğiyle Adnan Menderes'in samimi olmasının özel bir nedeni vardı. Zekeriya Sertel'in kız kardeşi Belkıs Halim Vassaf, Profesör Doktor Ethem Vassaf'ın eşiydi. Ethem Vassaf, Adnan Menderes'in hem çocukluk arkadaşı hem de Serbest Cumhuriyet Fırkası Aydın Teşkilatı'ndan dava arkadaşıydı. Bu nedenle Ethem Vassaf 1950'de Kocaeli'den DP milletvekili olacaktı. Gündüz Vassaf, Annem Belkıs 2000 sayfa 260. Dipnot. Ethem Vassaf, Mustafa Kemal Atatürk'ün halası Nimet Hanım'ın torunu Münire Hanım'ın oğludur. Masar Osman'ın asistanıydı. Radikal gazetesi köşe yazarı Gündüz Vassaf, Belkıs Ethem Vassaf çiftinin oğludur. Bir dönem sosyalistler Cumhurbaşkanlığı köşkünde bile çalışabiliyordu. 24 Mayıs 1946'da Türkiye Sosyalist İşçi Partisi kurucusu Sabit Şevki Şeren, Atatürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Muavinliği yapmıştı. Dipnot, Sabit Şevki Şeren, Galatasaray ve milli takımın unutulmaz kalecisi Turgay Şeren'in babasıdır. Liberaller ile solcuların ittifakı aslında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda da olmuş ama sorun çıkmamıştı. Ancak şimdi sorun vardı. İsmet Paşa liberaller ile solcuların yan yana gelip parti kurmalarını istemiyordu. Sonuçta Tan gazetesi provokasyonu amacına ulaştı. Ortak muhalefet cephesi dağıldı. Görüşler adlı dergide yazacakları kamuoyuna açıklanan Bayar, Menderes, Köprülü dergide yer almayacaklarını belirttiler. Milli Şef amacına ulaşmıştı. Liberaller solcularla yollarını ayırdılar. İsmet Paşa'nın peşine polis taktığını Sertellere dert yanarak anlatan Celal Bayar artık Milli Şef'ten icazet almanın yollarını arıyordu. Aldı da. Serbest fırka döneminde Arapçadan siyasi terminolojiye giren muvazaa yani danışıklı dövüş sözcüğü dillerde yine dolaşmaya başladı. Celal Bayar Milli Şef'le gizli gizli buluşuyordu. Milli Şef ancak kendi kontrolünde Celal Bayar'ın bir parti kurmasına sıcak bakıyordu. Demokrat Parti muvazaalı doğuyordu. Program ve tüzük çalışmalarında dörtlere iki yardımcı katıldı. Bunlardan biri İzmir'den gelen Refik Şevket İnce'ydi. Dipnot. 1885 Midilli doğumlu Selanik Hukuk Mektebi mezunu Refik Şevket İnce, gazeteci Emin Çölaşan'ın dedesidir. Kastamonu İstiklal Mahkemesi Başkanlığı yapmış olan İnce, 6 dönem milletvekili olarak TBMM'de bulundu. Refik Şevket İnce, Celal Bayır'ın yakın arkadaşıydı. İzmir Yunanlar tarafından işgal edilip iddiatçıların önde gelen ismi Celal Bayır aranmaya başlayınca onu evinde saklayan isimdi. Öteki yardımcısı Doktor Tevfik Rüştü Aras'tı. Dipnot. Demokrat Parti'nin kuruluş çalışmasına ilk katılan ekip içinde yer alan Refik Şevket İnce, Refik Koraltan, Muhittin Bahapars ve Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın İstiklal Mahkemelerinde görev yapmış olmaları ilginçtir. Parti program ve tüzüğünü hazırlayan İnce ve Doktor Aras Kastamonu'daki İstiklal Mahkemesi'nde birlikte çalışmışlardı. Çalışmalara zaten onunla birlikte başlanılmıştı. Bir noktaya kadar birlikte gelinmişti. Fakat o noktada görüşler ayrıldı. Doktor Rüştü Aras'ın bana anlattığı şudur. Parti programını beraber yaptık. Sosyal adalet konusuna sıra geldiğinde ben ısrar ettim. Dedim ki bizim programımızda sosyal adalet fikri aslı CHP'dekinden geri olmayacaktır, ileri olacaktır. Doktor Aras o konuda nasıl bir madde istediğini yarısını Fransızca terim kullanarak izah etti. Herkesin çalışacağı belirtilecek ve de chasson selon ses capacité, achacun selon ses travail. Herkesten yetenekleri ölçüsünde, herkese çalışması ölçüsünde denilecekti. Bilindiği gibi bu sosyalizmin sloganıdır, komünizmin değil. Dörtler bunu kabul etmediler. Koraltan'a göre program çalışmaları başladığında ve Doktor Aras bazı fikirlerini, tasavvurlarını belli ettiğinde onu ne kendisi ne üç arkadaşı istemişlerdir. Fakat Doktor Aras toplantılara gelmekle devam etmiştir. Koraltan üç arkadaşının Doktor Aras'a kendisini istemediklerini söylemek için yüzlerini tutmadığını anlayınca onlara o halde ben söylerim demiştir. Gerçekten de kendi evindeki bir program toplantısında Koraltan Doktor Aras'a dönmüş ve ona şöyle hitap etmiştir. Sizin akideniz bizlerden farklı. Siz sosyal demokrat bir parti kurmak istiyorsunuz. Bizim aramızda ne işiniz var? Çıkın gidin. Sizin komünist olduğunuzu bile söylüyorlar. İnansam değil evime kabul etmek, sizi yolda görsem selam vermem. Ama herhalde bizden değilsiniz. Lütfen artık gelmeyiniz. Doktor Aras bunun üzerine kendilerini rahat bırakmıştır. Toker, tek partiden çok partiye. 1944-1950. 1998 sayfa 77-78. Refik Koraltan, İsmet Paşa'nın damadı gazeteci Metin Toker'e o günleri biraz mübalağa ederek anlatmış olabilir mi? Koraltan renkli bir kişilikti. Örneğin Atatürk Refik Koraltan'ı Vasıf Çınar'la güreş tutturur keyifle izlermiş. Ancak Refik Koraltan'ın patavatsızlığı da bilinmekteydi. Bu tür davranışları birkaç yıl sonra başına olmadık iş açacaktı. 1950'li yıllarda büyükelçi olarak son görevinde bulunduğu Tokyo'da Süreyya Anderiman ve eşi bir bunalım sonucu birlikte kendilerine kıyacaklardı. O günlerde bir Japonya gezisi yapmakta olan TBMM Başkanı Refik Koraltan'ın davranış tarzından alınmalarının büyükelçi ile hanımını bu faciaya sürüklediğine sonradan basında değinilecekti. Haldun Derin, Çankaya özel kalemini anımsarken 1995 sayfa 82. Evliyazadelere göre İsmet İnönü parti kurucusu olmasını istemediği bazı kişilerin isimlerini Celal Bayar'a vermişti. Bunların başına Doktor Tevfik Rüştü Aras geliyordu. İkinci sırada ise Ahmet Ağaoğlu'nun oğlu Samet Ağaoğlu'nun adı vardı. O günlerde Samet Ağaoğlu'nun en yakın arkadaşları Orhan Veli gibi solcu şair ve yazarlardı. Evliyazadelerin Partisi. Doktor Aras'ın kurucu olması istenmiyordu ama Demokrat Parti'nin kuruluş çalışmalarında birden çok Evliyazade vardı. Örneğin Refik Evliyazade'nin torunu Nejat Evliyazade'nin oğlu Mehmet Özdemir Evliyazade ve Doktor Aras'ın kız kardeşi Fahriye'nin eşi CHP milletvekili Doktor Cemal Tunca da vardı. Doktor Cemal Tunca Ankara Sümer Sokağı'nda bahçe içinde tek katlı villasını kuruluş aşamasındaki DP'ye vermişti. Bu villa DP'nin ilk genel merkezi olarak kullanılacaktı. Cemal Tunca DP'nin önde gelen isimlerinden biri olacaktı. CHP'den istifa edip DP'ye geçmiş ve hemen partinin 5 kişilik genel idare kurulunda görev almıştı. Doktor Aras'ın İnönü tarafından tasfiye edildiği bir dönemde onun kız kardeşinin kocasının CHP yönetimine seçilmesi Cemal Tunca'nın parti içindeki gücünü göstermekteydi. Doktor Aras ile Adnan Menderes'in akrabalığı sadece Evliyazadelere damat olmalarından kaynaklanmıyordu. Ayrıca Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın kız kardeşi Fahriye'nin ilk kocası Salepçizade Mehmet Niyazi'nin babaannesi Emine ile Adnan Menderes'in dedesi Fitnat Hanım'ın eşi Halepçizade İsmail Efendi kardeşti. Bazı ailelerden nedense sürekli politikacı çıkıyordu. Nihat Anılmış Paşa'nın adını daha önce yazmıştım. Adnan Menderes'in halası Sacilerin kızı Güzide ile evliydi. Hani 1. Dünya Savaşı döneminde Adnan Menderes Suriye cephesine giderken hastalanınca İzmir'e götürülmüştü de oradaki komutan Nihat Anılmış Paşa'ydı. Paşa Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda da çok önemli cephelerde görev yapmıştı. Korgeneral rütbesinden emekli olduktan sonra 1939 ve 1943 seçimlerinde CHP'den Ankara milletvekili seçilmişti. Yani Adnan Menderes iki dönem halasının kızıyla evli eniştesi Nihat Paşa ile birlikte mecliste görev yapmıştı. İlginçtir, Nihat Paşa nedense DP kuruluş çalışmalarında yer almadı. Bunun önemli nedeni sağlık sorunuydu. Alzheimer hastasıydı. Bir süre sonra 31 Mayıs 1954'te vefat edecekti. İzmir'in tanınmış aileleri nasıl akraba ise DP kurucuları arasında da akrabalık bağları vardı. Örneğin, o günlerin birbirlerinden ayrılmaz ikilisi Adnan Menderes ile Fuat Köprülü akrabaydı. Yıllarca Hürriyet Gazetesi'nin Washington temsilciliğini yapan Köprülü ailesinin gelini Tuna Köprülü, akrabalık bağını şöyle anlatmaktadır. Osmanzadeler İzmir'in köklü ailelerindendi. Soyadı kanunu uygulanmaya başladığı sırada Atatürk büyük amcam Hamdi Bey'e Osmanzade yerine Aksoy soyadını almasını söylemiş. Babamın amcası Osmanzade Hamdi Bey, İstiklal Savaşı öncesi yakın arkadaşı Celal Bayar'la birlikte Hoca Kılığı'na girerek Anadolu'yu eşek sırtında karış karış dolaşmış, misyonları milletin nabzını tutmak ve savaş öncesi destek toplamakmış. Hamdi Bey 23 Nisan 1920'de toplanan ilk millet meclisine İzmir milletvekili seçilmiş. Aile büyüğü olarak her konuda son sözü Hamdi Bey söylermiş. 1930 yılında babam Hasan Demir Aksoy, Almanya'da eğitimini tamamlayarak İzmir'e döndüğünde baba mesleği olan ticarete başlamış. Ailemizin Kemalpaşa'da üzüm bağları ve bağ evi varmış. Hatta annemle babam evlendikten sonra balayını bu bağ evinde geçirmiş. Osmanzadeler Evliyazade ve Uşakizade aileleriyle akrabadır. Zira İzmir'in tanınmış aileleri genellikle kendi aralarında evlenirlermiş. Annemin İzmir'deki Fransız Kız Lisesi Notre Dame de Sion mezunu olması yabancı dil bakımından diplomatik ilişkileri kolaylaştırırdı. Ancak babam zamanın elverişsiz koşullarına ayak uyduramayınca ticareti bırakmış, amcamız Hamdi Bey'in desteğiyle 1936 yılında Celal Bayar'ın İktisat ve Ticaret Bakanlığı döneminde Ankara'da Ölçü ve Ayarlar Genel Müdürü olmuş, daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın ardından ithalat ihracat yapmak için gelen Avrupa'ya giden ticari heyetlere başkanlık yapmaya başlamış. İlkokulu bitirdikten sonra babamı Almanya'ya akrabası Atatürk döneminin ilk Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras Bey götürmüş. Babam bize Almanya anılarını anlatırken Almanya'ya kısa pantolonla gittim derdi. Babaannem ve dedem Yunan işgalinden önce 1919 yanlarına bir miktar para, altın ve mücevher alarak İzmir'den ayrılmış ve çocuklarının yanına Almanya'ya gitmişler. Çocukları okula devam ederken onlar da Dresden kentinde 4 apartman alarak Almanya'da kendilerine yeni bir hayat kurmuşlar. Babaannem çocukları mezun olup Türkiye'ye döndükten sonra iki ülke arasında gidip gelmiş ancak orada yaşamına veda etti. Eşim Ertuğrul Köprülü Profesör Fuat Köprülü'nün amcasının oğludur, yeğenidir. Kayınpederim Kemal Köprülü Cevat Açıkoğlu ve Numan Menemencioğlu ile birlikte 40 yaşına büyükelçi atanan 3 kişiden biriymiş. Tuna Köprülü Beyaz Saray Anıları 2003 sayfa 24-26. Dipnot, Tuna Köprülü ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Kemal Derviş'le yakın ilişkileri bulunan Arı Hareketi'nin başında yer alan Kemal Köprülü'nün annesidir. DP'nin 4 isminden Celal Bayar ve Adnan Menderes'i yakından tanıttık. Şimdi sırada hareketin 3. ismi Mehmet Fuat Köprülü var. Köprülüler tarihine farklı bakış. Soyadından da anlaşılacağı gibi Mehmet Fuat Köprülü, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın soyundan geliyor. Tarihte ilk bilinen köprülü Sadrazam Mehmet Paşa. Birinci vatanım Arnavut Belgrad'ı kazasına bağlı Rudnik Nam Kariye diyen Mehmet'in ikinci vatanı köprü kazası sayılıyor. Burada evlenip sipahilikle taşraya çıktı. Nazım Tektaş Sadrazamlar Osmanlı'da ikinci adam saltanatı 2002 sayfa 277. Mehmet Paşa burada yöredi varlıklı ailelerinden Yusuf Ağa'nın kızı Ayşe Hatun'la evlendi. 1634. Yusuf Ağa'nın köprüde 110 dükkanlı bir çarşı ile kervansarayı, kızı Ayşe Hatun'un ise çifte hamam, kale hamamı gibi yapıları vardı. Evet, görünen o ki Mehmet Paşa köprünün namını eşinden dolayı almıştı. Osmanlı tarihinin en önemli ailesi köprülülerin soyu konusunda elimize tutarlı bir bilgi yoktur. Sadece değişik rivayetler vardır. Köprülü ailesinin tarih sahnesine çıkış hikayeleri ilginçtir. Osmanlı tarihinin bu önemli devşirme sadrazamlarından Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi mutfakta çıraklık oluyor. Saraya nasıl geldiği, neden mutfakta görev aldığı bilinmiyor. Mehmet Paşa sonra da nedense birdenbire 1628 yılında sarayın hazinesini yönetmek üzere Veziri-i Azam Hüsrev Paşa'ya hazinedar oluyor. Daha sonra ise sırasıyla Voyvodalığa, Rumeli Valiliği, İstanbul'da İhtisap Ağalığına yani Belediye Başkanlığı, Tophane Nazırlığına, Sipahi Ağalığına, ardından Yeniçeri Ocağı'nda silah işlerinden sorumlu Cebeci Başılığa getiriliyor. Vali ve Sancak Beylerin işlerini baba halde takip eden Kapıcılar Ketu Dağlığına atanıyor. 1634 yılında Sancak Bey'i yani vali olarak Amasya'ya gidiyor. 22 yıl boyunca Trabzon, Şam, Kudüs ve Trablusşam'da valilik yapıyor. Mehmet Paşa bir ara devlet işlerini görüşmek üzere divanda toplanan vezirler arasında da yer alıyor. Yani kubbe vezirliği görevinde de bulunuyor. Padişah 4. Mehmet ve annesi Turhan Sultan İstanbul'daki karışıklıklara ve Çanakkale Boğazı'ndaki Venedik ablukasına son vermek için sadrazamlığa 15 Eylül 1656'da çok yaşlı olmasına rağmen 78 yaşındaki Köprülü Mehmet Paşa'yı getiriyor. Bu atama büyük bir tepki yaratıyor. Bizim tarih kitaplarına göre din bilginleri okuma yazma bilmeyen bir cahil, Baba Ali bürokratları ise Asi Vardar Ali Paşa'ya yenik düşmüş liyakatsiz Adem diye atamaya karşı çıkıyorlar. Ancak mesele bu kadar basit olabilir mi? Yanıtı o dönemdeki Osmanlı'nın siyasi ve iktisadi yapısına bakarak bulabilir miyiz? Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü salt ticaret güzergahlarını elinde bulundurmasına ve batıya yapılan seferlere dayanıyordu. Ticari güzergahlar Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz çıkışı deniz, Ön Asya'da ise karayolu ticaretiydi. Batıya ihracat Orta ve Kuzey Avrupa'ya Selanik-Viyana üzerinden, Batı Avrupa'ya ise Venedik ve Toulon üzerinden yapılıyordu. Karadeniz ticareti ise Orta ve Kuzey Avrupa'ya Tuna, Rusya'ya Kırım-Azak üzerinden gerçekleştiriliyordu. Bu işlek ticari güzergah Kudüs, İzmir, Selanik, Viyana güzergahıydı. Bu güzergah üzerinde İzmir, Selanik ve Viyana Museviler egemendi. Üstelik ticari münasebetler ister istemez siyasal etkileşimlere yol açıyordu. Örneğin Sabetay Sevi olayı 4. Mehmet dönemi Kudüs, İzmir, Selanik sosyal yapısını temelden etkiliyordu. Mesele bununla da kalmıyor, uzun vadede devletin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını da sarsıyordu. Dönmeler daha sonra Osmanlı ticaret oligarşisi içinde önemli bir konum kazanacaktı. M.Ç. 16. ve 17. yüzyıllarda Selanik ve Viyana ayrı siyasal egemenlikler altında bulunmalarına karşın büyük bir etkileşim içine girmiş durumdaydı. Bu etkileşimin temel nedeni Selanik ve Viyana kentlerinin Avrupa ticareti üzerinde oynadıkları roldü. Bu rolü ise Orta Çağ boyunca Orta ve Kuzey Avrupa'dan kaçıp Viyana'dan itibaren Doğu ve Güneydoğu Avrupa'ya yerleşmiş bulunan Aşkenaziler ile İber Yarımadası'ndan gelmiş olan sefaratlar oynuyordu. 17. yüzyılın sonunda Osmanlı egemenliğindeki mevcut ticari güzergahlara bir yenisi ekleniyordu. Bu güzergah ise Trabzon ve Kırım-Azak limanlarıyla bağlantılı Karadeniz-Tuna deniz ve nehir yollarından geçen Viyana bağlantılı Orta ve Kuzey ticaret yoluydu.